Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, bu programımızda Âl-i İmrân suresinin 10. 11. ayetlerini okumuştuk. Şimdi de 12. ayet üzerinde biraz düşünmek, konuşmak istiyoruz. Rabbimiz daha önce okuduğumuz ayet-i kerimelerde kafirlerin psikolojisini, haleti ruhiyesini bize anlatmıştı. Onların dünyada mal sahibi olmak, malıyla gururlanmak, malıyla her kapıyı açabileceğini düşünmek gibi bir zaafları olduğunu ifade etmişti. Yine kafirlerin üzerinde sıkça durduğu, kendileri için büyük bir değer gördüğü bir husus da evlatlarıdır. Mal da evlat da çoklukla övünülen bir dünyevi meta haline gelmiştir kafirler nezdinde. Onlar sadece evlatla değil, kabilelerinin, akrabalığının çokluğuyla, mallarıyla etrafına topladıkları yandaşlarının gücüyle, kuvvetiyle, iktidarlarının, ordularının, mensuplarının sayısının fazlalığıyla itibar bulduklarını, güçlü olduklarını zannederler. Bu durum onların gücü sadece maddi şeylerle ölçülen, maddeyle değer kazanan, maddeyle bir mana, bir yekün teşkil eden anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Onlar bu manada ta ilk zamandan beri, insanlığın ilk dönemlerinden beri materyalizmin, maddeciliğin ilk temsilcileri olmuşlardır. Gerçekten insanın Allah'a, ahiret gününe inancı yoksa, onun için ahlaki faziletlerin, ilmin, irfanın kendisine maddi bir getiri, maddi bir kazanç sağlamayan bu tür faziletlerin hiçbir anlamı yoktur. Hatta bunlar tabiri caizse insanın menfaatlere sahip olması için, uyanık olması için, kendi menfaatine olan hususlara ulaşabilmesi için ayağını çelen, onu hırsından, ihtirasından, sahip olacağı bir takım dünyevi şöhretten, makamdan, mevkiden, itibardan engelleyen birer pranga hükmündedir. Başka bir ifadeyle daha öz söylersek, kafirlere göre birisine iyilik yapmak aptallıktır, ahmaklıktır. Birisine kendisinin biriktirdiği bir parayı vermek, sadaka vermek, infak etmek yine ahmaklıktır, aptallıktır. Eğer bir insan başka bir insana bir para veriyorsa, bu muhakkak daha fazlasını almak için olmalıdır. Halk arasında yaygın hale getirilen bilinçsiz sözlerden bir tanesi, kaz gelecek yerden tavuğun esirgenmemesidir. Yani bu iyiliği muhakkak bir karşılık beklentisiyle yapmak manasındadır. Yoksa insanın durduk yere bir fakiri gözetmesi, bir garibana, kimsesize, yetime sahip çıkması, onlardan herhangi bir menfaat gelmeyeceği için ahiret düşüncesi, Allah inancı da olmadığından dolayı tüpedüz ahmaklıktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de Maun suresinde de zikredilen kafir psikolojisi bunu ifade eder. Onlar en küçük bir bakracı, kapkaca, komşusundan, çevresinden esirgerler. Komşu, komşuna külünü bile vermek istemez. Çünkü ondan bir beklentisi, bir menfaati yoktur. Şayet komşudan alacağı veya verdiği kişiden alacağı şey daha fazla, daha büyükse, o zaman oraya verdiği de hiç gözünde büyük bir mana teşkil etmez. Ne kadar verirse versin, nasıl olsa fazlasını alacağım diyerek bir ticarete döker meseleyi. Bu küfrün, bu inançsızlığın hayata yansımış şeklidir. İslam ise gerek onların bağlandıkları, uğrunda her şeyi göze aldıkları, malların, mülklerin, evlatların, kalabalığın, iktidarın, makamın, mevkinin hepsinin boş olduğunu söylemektedir. Bunların insana var olan faydası sadece ve sadece mezara kadardır. Bunlar diğer taraftan mezardan sonra da eğer kazanma ve sarf etme esnasında haksızlıklara sebep olmuşsa insan için büyük bir azap, büyük bir hesap sebebidir. İşte bu yönüyle insanın ulaşmak için her şeyi göze aldığı o dünya malı ahirette kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ayağına dolaşmış, onlara cehennem azabı, cehennem ateşi olmuştur. Daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi, insan cennetini de bu dünyada döşer, ahiretine de ateşi bu dünyadan taşır. Çünkü herkes yaptığını orada karşısında bulur. İşte tarihen Firavun hanedanı ki yeryüzünde kurduğu saltanatla, iktidarla, insanların üzerindeki tahakkümüyle, zorbalığıyla tarihe geçmiştir. İşte onların bu hanedanlığı yine bu dünyada da kendilerine büyük bir azaba dönüşmüş, ahiretteki azapları ise başlı başına onları kasıp kavuracak, pişmanlıklar içinde yakacaktır. O halde insanların tutturdukları yolun, benimsedikleri hayat tarzının neticelerini görmeleri için her şeyi her gün ayrı ayrı test etmelerine gerek yoktur. Rabbimiz gerek yaşadığımız günler içinde, gerekse tarihte, hangi yolun yolcusunun nereye vardığını bizlere göstermektedir, öğretmektedir. Şayet insan kuru kuruya mal biriktirmek, bu malıyla övünmek ve bu malıyla fesat saçmak için çalışıyorsa, bütün hayatı, bütün öncelikleri, bütün arzusu, hedefi, ideali, hayali, rüyası sadece zengin olmak, daha fazla mal mülk sahibi olmak ve yine daha fazla evlat, iyal, çevre, dost, arkadaş edinmekse, tek gayesi buysa insanın, o zaman Allah korusun kafirlerden çok da bir farkı yoktur. Hayatını bu idealler uğruna, tamamen dünyevi bir takım şeyleri biriktirmek uğruna harcayan, bunun için her türlü fedakarlığı yapan, her türlü ahlaksızlığa cüret eden kimseler sonunda ne bu dünyada ne de ahirette o mallarından, edindikleri dünyevi nimetlerden faydalanamayacaklar. Hem de ahirette bunlar onlar için ayrı bir azap ve hesap sebebi olacaktır. Rabbimiz muhafaza buyursun. İşte 12. ayette Rabbimiz bunları toplayan, hayatı boyunca mal, mülk, evlat çoğaltmak için birbiriyle yarışırcasına, birbirinin üstüne basarak yükselmeye çalışan bu insanların, bu kafir zihniyetinin ahirette toplanacağını ve cehenneme topluca sürükleneceğini haber vermektedir. Cennet ve cehennem yolcuları birbirlerini tanırlar. Birbirlerinden çok da farkları yoktur. Devirler geçse de, tarihler değişse de, cennet yolcularının karakteri nasılsa, cehennem yolcularının da karakteri yine birbirine benzer. Cennete giden bundan 1000 yıl önce de, 10.000 yıl önce de aynı özelliklere sahiptir. Cehenneme giden kafirler, fasıklar da yine zamanın değişmesiyle değişmezler. Onlar da tarih boyunca hep aynı özellikleri, aynı ortak vasıfları taşırlar. Rabbimiz böyle kafirlerin mağlup olacaklarını ve topluca cehenneme sürükleneceklerini bildirmiştir. Orası da ne feci bir yataktır buyurmuştur. Bu ayet-i kerime, yani Âl-i İmrân suresinin 12. ayet-i kerimesinin iniş sebebi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesinde Peygamber Efendimizin Bedir Savaşı'nda galip gelmesi sebebiyle Yahudilerin galiba bu bize vasıfları Tevrat'ta anlatılmış peygamber demeleri ve imana yaklaşmalarıdır. Ama içlerinde onların imanıyla, onların kendine bağlılıklarıyla semirmiş olan alimler, önderler bu Yahudileri ağırdan almaya teşvik ederler. Durun bakalım, Muhammed ve ashabını şöyle biraz görelim. Bunlar ilk savaşta galip geldiler. Bakalım şimdi neler olacak diye onları yavaşlatırlar. Onları imandan vazgeçirirler. Nihayet Uhud Savaşı'nda Müslümanlar ağır bir imtihandan geçince, bak gördünüz mü diyerek Yahudileri Müslümanlıktan, İslam'a girmekten tamamen uzaklaştırırlar. Ama Rabbimizin vaadi gerçekleşmiş. Gerek Hendek Savaşı, Mekke Fethi, gerekse daha sonraki dönemlerde Müslümanlar düşmanlarına hep galip gelmişlerdir. Rabbimiz sadece maddiyata bakan, bütün değerlerini maddiyat üzerine kuran, insanlara da malları kadar, gücü, arkası, dayanağı kadar değer veren bu tür zihniyeti tamamen reddetmektedir. İslam'a göre yücelik, üstünlük, maddi imkanlarla, servet çokluğuyla, kabilesinin, akrabasının, evladının kalabalıklığı da değildir. İslamiyet'te üstünlük takva iledir. Allah'a yaklaşmak, onu sevmek, günah işlemekten sakınmak, bütün hayatını samimiyetle Allah'ın dinine adamakla mümkündür. Bu da her ne kadar bir takım söz ve davranışlarla ortaya çıksa da sonuçta imanın ve takvanın yeri, makamı kalptir. İnsanlar kalpte nasıl bir niyet taşındığını bilemedikleri için bütün insanların zahire akseden, ortada görünen davranışlarına göre hükmederler. O halde İslam'a göre bütün insanlar, kadın olsun erkek olsun, en alt kademeden en üst kademeye kadar, devlet idarecisinden vasıfsız bir işçiye kadar hukuk önünde eşittir, aynı suçlara aynı cezalar tatbik edilir ve kalplerinde ne var diye de araştırılmaz, tecessüse düşülmez ve insanların imanı, takvası Allah'a havale edilir. Bu sebeple bazen insanlar dışta görülen davranışlarına, sözlerine itibar ederek o insana saygı duysalar da Allah nezdinde makbul olan niyetlerdir. İnsanın iç dünyasında gizlediği duygu ve düşüncelerdir. Dolayısıyla ahirette kimin gerçek niyeti nedir ortaya çıkacak ve Rabbimiz de o niyetlere göre amelleri ölçüp biçecek, son hükmü kendisi verecektir. O yüzden burada zaman zaman insanların yanlış bakış tarzlarıyla, yanlış değerlendirmeleriyle itibar kazanan veya hiç kıymet verilmeyen kimseler ahiret terazisinde gerçek değerleriyle ölçülecektir. Burada göklere çıkartılan insanlar orada belki beş para etmez bir şekilde yaptıkları yüzlerine vurularak mahcup olacaklar. Burada kimsenin dönüp bakmadığı, itibar etmediği kişiler de ahirette belki herkesin gıptı ettiği kişilere dönüşecektir. Sonuçta dünya hayatı fanidir. Sonuçta dünya hayatı emanettir, imtihandır. Burada hangi nimet içinde yüzersek yüzelim, o nimetin gerçek mahiyeti ahirette ortaya çıkacaktır. Bizim sahip olduğumuz bu dünyada herkesin gıpta ettiği, kıskandığı, özendiği, bizde de olsa dediği şeyler belki de bizim ahiret hüsranımıza sebep olacaktır. O yüzden insanların bu dünyada sırf zahiri durumlarına bakarak iç geçirmek veya onlara kötü davranmak, onları istihkar etmek, onları hakaretle, küçümsemekle zelil duruma düşürmeye çalışmak Müslümanca davranışlar değildir. İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Zillet ise şeytan ve onun dostları olan kafirlerin, zalimlerin, fasıkların üzerinedir. Onların maddi olarak nelere sahip olduğunun Allah katında hiçbir değeri de yoktur. Dünyanın en büyük servetine sahip olsa, dünyanın en ihtişamlı ordularına sahip olsa da hiçbir kıymet taşımaz, içinde küfür, zulüm, isyan varsa. Yine dünyanın en mazlum insanları olsa da eğer içinde iman, takva varsa Allah o cevherler hürmetine o insanları yeryüzünde en değerli kullar olarak kabul buyurmaktadır. Muhterem dinleyicilerim, inşallah önümüzdeki hafta Âl-i İmrân suresinin bir sonraki ayeti olan 13. ayet üzerinde konuşacağız. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kısa bir hadis-i şerif okuyalım. Hadisin metni kısa ama şerhi biraz uzun. O yüzden önümüzdeki haftada bu hadis-i şerif üzerinde sohbet etmeye devam edeceğiz. An Ebi Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu an ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. اَدِّينُ نَصِيحَ قُلْنَا لِمَنْ قَال لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ رواه مسلم. Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir. Yani din dürüstlüktür buyurdu. Biz kendisine kimin için nasihattir ya Resulallah dedik. Peygamber Efendimiz Allah, kitabı, Resulü, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir buyurdu. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerifte geçen nasihat kelimesi Türkçemizde daha çok büyüğün küçük olana öğüt vermesi, onu ikaz etmesi, belli davranışlar noktasında onu terbiye etmesi şeklinde kabul edilir, anlaşılır. Ancak Arapçada en-nasiha ifadesi, nasihat ifadesi çok geniş anlamlı bir kelimedir. Burada Peygamber Efendimiz din nasihattir buyurunca dinin içeriğinin tamamen nasihatle olduğunu öğretmektedir. Adeta din eşittir nasihat manasına gelir bu hadis. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde hac Arafat'tır buyurmuştur. Arafat'ta vakfe hac rükünlerinden, hac esnasında yapılan ibadetlerden bir tanesidir. Ama o kadar ehemmiyetlidir ki, o kadar önemlidir ki hac neredeyse Arafat'a vakfe, Arafat'ta vakfe, orada duruşla eşit kabul edilmiştir. İşte nasihat de geniş anlamıyla o kadar şumullü, o kadar çok içine farklı şeyleri alan bir kelimedir ki din nasihat kabul edilmiştir. Nasihat kelimesinin lügatte, Arap dilinde anlamı Türkçedeki gibi öğüt vermektir. Ancak başka anlamlar da vardır. Nitekim iyi ve hayırlı işlere davet, kötü ve şer olan şeylerden uzaklaştırmak, nehyetmek, bir işi sadece Allah rızası için yapmak, yırtık olan elbiseyi dikmek, balı mumundan süzüp arındırmak gibi çok çeşitli ve muhtevalı manalar ifade eder. İşte bu hadis Peygamber Efendimizin Cevamiül Kelim, yani özlü sözler, bir sözle, bir ifadeyle pek çok manayı içeren ifadeler ortaya koyma özelliğinin yansımasıdır. Bu hadis-i şerif ashab tarafından da, o devirdeki Araplar tarafından da böyle geniş bir anlamla anlaşıldığı için onlar biraz daha izah istemişlerdir. Din nasihattir buyurunca Peygamberimiz, kime karşı nasihattir ey Allah'ın Resulü diyerek konuyu biraz daha açıklamasını istemişlerdir. Peygamber Efendimiz de din Allah'a, onun kitabına, Resulüne, müminlerin yöneticilerine ve tüm Müslümanlara nasihattir. Buradaki nasihati nasıl anlamalıyız? Allah'a olan nasihat nasıl olmalı? Allah'ın kitabına, Resulüne, müminlere, müminlerin idarecilerine nasihat ne şekilde olmalı? İnşallah önümüzdeki hafta bu kısmı üzerinde biraz daha geniş durmaya çalışacağız. Muhterem dinleyicim, programın son kısmında Allah dostlarından bir menkıbeyle programımızı noktalamış olalım. Meşhur hadis alimlerinden, aynı zamanda Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel, Kudüs-es-Sürru, rahmetullahi aleyh, hayatının belli bir döneminde o dönemin hükümdarları tarafından, Abbasi hükümdarları, halifeleri tarafından sıkıştırılmış bir takım baskılara, işkencelere maruz kalmıştı. Bu dönem İslam'da mihnet günleri olarak yad edilir. Gerçekten devlet politikası olarak zaman zaman insanlara o baskıyı reva gören idareciler, kendi fikirlerine, ideolojilerine uygun düşmeyen insanlara müdahalelerde bulunmuşlar. Onları kendi fikirlerini destekler, açıklamalar yapmak üzere sıkıştırmışlardı. İşte Ahmet bin Hanbel de Kur'an'ın mahluk olduğu şeklindeki o dönemin idarecilerinin ideolojisine razı olmamış, bunun Peygamberimizin getirdiği dine ters düştüğünü ifade ederek doğru bildiği, hak bildiği hususta sebat etmişti. Her gün artan şekilde işkencelerde zulme maruz kalmış ve kırbaçlanmıştı, cezalar çekmişti. O dönemde Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı bu sıkıntıyı azaltan, onun sabrını arttıran bir hadise olmuştur. Şimdi kısaca o dönemin şartlarını özetledikten sonra kıssamıza geçelim. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, mihnet günleri diye anılan o sıkıntılı zamanlarda çok eziyet çekmiş ve insanlara yanlış şeyler anlatması için günlerce kırbaçlanmıştı. O hengamda Allah Teala Ebu Haysem el-Ayyar adlı birinin diliyle ona kuvvet ve cesaret ihsan eyledi. O zat İmam Ahmet'in yanına geldi ve şöyle dedi: "Ey Ahmet, ben falanca hırsızım. Yaptığım batıldı. Suçumu ikrar etmem için bana tam 18 bin kamçı vuruldu. Yine de ikrar etmedim. Sen hak üzeresin ve hakkı söylüyorsun. Sakın kamçı acısından dilin kaymasın." Ahmet bin Hanbel bu sözü hiç unutmadı. Kamçı üzerinde her şakladıkça o hırsızın sözünü hatırlıyordu. Dayandı ve kendisinden istenen o batıl sözü söylemedi. Sonra o sıkıntılı günleri geçti. Devrin yeni halifesi mütevekkil, ona saygıda kusur etmemeye çalıştı. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten dönemler, devirler değişiyor. İnsanlar bazen bir piramit gibi, piramidin ters döndüğü zamanlarla karşılaşabiliyor. Bazen insanların en değersizleri en başta, bazen en değerlileri en altta olabiliyor. O yüzden değişen zamanlara, değişen şartlara göre kılıktan kılığa girmek yerine insanın her halükarda hakkın, adaletin, doğrunun, imanın, takvanın yanında yer alması gerekir. Allah'ın bu dünyada kurmuş olduğu düzende bazen iman ve hidayet galiptir. Bazen de küfür, zulüm ve isyanlar altın devrini yaşar. İnsanın hayat serencamı, esnasında bazen yolu iman üzere, bazen de küfür üzere veya fısk üzere olan dönemleri, devirleri geride bırakır. Eğer imanı istikrar bulmuşsa, istikamet üzere yaşıyorsa, o insan yolundan sapmaz, etrafındaki şartlara, insanların farklı davranışlarına veya baskılara göre şekilden şekile girmez. Onu ne menfaatler ne de korkular Allah'ın yolundan ayırmaz. O alay edenlerin alayına, dalga geçenlerin dalgasına bakmadan hak bildiği yoldan ayrılmaz. Rabbimiz bize de iman noktasında, istikamet noktasında böyle bir sabit kadem olma ruhu versin. Bizi rüzgara göre şekilden şekile giren, ufacık dünya menfaati için küçüldükçe küçülen, ufacık bir korku için adeta ezilip büzülen insanlar haline dönüştürmesin. Bizi kendi sevgisiyle kıymetlendirsin. Kendisine olan bağlılık ve korkuyla kıymetlendirsin. Bizi mümin olduğunu hisseden, yaşayan, hakiki, halis mümin kullarından eylesin. Huzurunla da bu imanla kabul buyursun. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.